Annemi bir daha görebilsem. Zanam o sen.
Ayrım 10.
Bu hatlara çökmüş ihtiyar babamın kopyası. Yüzü, duruşu ve hareketleri onu o kadar andırıyor ki donakalıyorum. Aynı omuzlar, aynı ellerini sırtında birleştirme tarzı, aynı yürüyüş ve birden önümde duran aynı hareketsiz soğukluk. Onunla konuşmak, ondan yardım dilemek isterdim ama nasıl? İngilizce en basit bir sözü bile anlayamaz. Ben de nezaket gereği birkaç sıradan cümle söylemekle yetiniyorum. Abdülkadir da bunları Arapçaya çeviriyor. Bak, ağabeyin geliyor. Gerçekten de Arap tarzı giyinmiş genç bir adam koşarak köylüler arasından kendine yol açmaya çalışıyor. Geleneksel futbolun üzerine bir gömlek giymiş ama onu tanıyorum. Aileden biri olduğu belli. O da bir Muhsen. Daha önce hiç görmediğim Ahmet ağabey. Arabanın çevresindeki küçük gruba ulaşmadan ağlamaya başlıyor. Sonra önümde dikilip gözyaşları arasından gülümsüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Öpmeli miyim onu? Burada bir erkek öpülmez. Ama o benim ağabeyim. Birkaç saniye birbirimizi süzerek el ele tutuşuyoruz. Ben ondan sonra doğmuşum. 3 yaşındayken Birmingham'ı terk etmiş. Ana dilini anımsamıyor. Abdülkadir da nasılsın, yolculuk nasıl geçti, Leyla ablam nerede gibi sözleri birbirimize çeviriyor. Galiba onu da görebileceğiz. Arabaya binip yine zor yollardan geçerek bir vadi açtıktan sonra adını anlayamadığım bir başka köye varıyoruz. Ablam orada oturuyor. Mısır tarlalarından, yeşil çayırlardan geçiyoruz. Dağlardaki o korkunç yolculuktan sonra rahatlatıcı ve hoş bir görüntü. Burada yol dümdüz ve dağ üstündeyken yakalanmış olduğumuz fırtına her yanı sulamış. Akşamüstü aydınlığı yumuşacık. Başka bir zamana rastlasa doya doya bu görüntünün tadını çıkarırdım. Kırlardaki, plajlardaki özgürlüğe bayılırım. Yıldızlar altında uyumaya bayılırım. Değişik, vahşi bir hava solumaya bayılırım. Okuldan grup halinde Blackpool'daki deniz kenarına gittiğimizde amcam bizi Galler'de kampa götürdüğünde yüzümü özgürce rüzgara verip serüvencilik oynardım. İngiltere tatilleri böyleydi işte. Çocukluğum normal İngiliz yurttaşlığı. Oysa bugün görüntü ne kadar güzel olursa olsun bu yalnızca rehinelik yaşantımın bir dekoru. Beyaz kemerler üzerine oturtulmuş bencereleri olan eski bir taş evin önünde duruyoruz. Bizi yakından bakıp ağırlamak için insanlar dışarı çıkıyor. Bize gülümsüyorlar. Abdülkadir da bana dönüyor. Leyla ablam burada değil, kocasıyla birlikte bir yere gitmişler. Geleceğimizi bilmiyordu. Düş kuraklığına uğruyorum. Yine gözlerimden yaşlar akıyor. Bu felaket içinde ailemin üyeleriyle tanışmak benim için önemli bir olaydı. Leyla da Ahmet gibi İngilizce konuşmasa, üstelik bizi unutmuş olsa da onu görmek, yüzümü incelemek ve onunla anlaşmaya çalışmak istiyordu. Maris'e geri dönüyoruz ve Abdülkadir da Ahmet ağabeyime veda etmem gerektiğini söylüyor bana. Bu da ne demek oluyor? Nereye gidiyoruz? Burada kalacağımızı söylemiştin, istediğin kadar kalabilirsin demiştin. Ablamı bile göremedim, kalmak istiyorum. Yine ağlıyorum. Bugün tonlarca gözyaşı depolamış gibiyim. Bağırmaya başlıyor. Kalamazsın. Kardeşin Nadi de yarın İngiltere'den geliyor ve onu karşılarken sen de yanımda olmalısın. Yarın dedi. Dünse 3 gün sonra demişti. Yalan söyleyip beni bir kukla gibi oynatmaktan hiç vazgeçmiyor. Ama şu anda önem verdiğim tek şey Nadi'yi görmek. Bu nedenle tartışmıyorum. Arabada otur ve beni bekle. İçecek bir şeyler alacağım. Üstü açık bir dükkana girişini izliyorum uzaktan. Batılı tarza giyinmiş, kravatlı bir adamın yanında satıcıyla konuşuyor. Adam beni gördü ve saldırgan bir tavırla bana doğru ilerliyor. Senin burada ne işin var? İngilizce konuşuyor. Hain hain yüzüme bakıyor ve baştan aşağı süzüyor. Ahmet'le Leyla'nın başına bela almak için mi geldin? Saldırının yarattığı şaşkınlıktan tepki gösterip yanıtlamaya zaman bulamıyorum. Çekip gidiyor. Oysa Abdülkadir dışında İngilizce bilen ve yardım isteyebileceğim tek kişiydi. Abdülkadir birkaç kola şişesiyle geri geliyor ve şaşkınlığımı görünce ne olduğunu soruyor. Olup bitenleri anlatıyorum. Çevresine bakınıyor. Hangi adam? Hiç kimse yok. Gerçekten de adam yoktu. Satıcı dükkanda yalnız duruyor. Abdülkadir kaşlarını çatıyor ve canı sıkılmış görünüyor. Ahmet'e veda etmenin zamanı geldi. Bu kez beni sıkıca bağrına basıyor. Büyük babama nazikçe elimi uzatıyorum ve araba bir toz bulutu içinde yola çıkıyor. Arkamı döndüğümde bu bulut arasından yol üstünde el sallayan Arap ağabeyim Ahmet'i görebiliyor ve ağladığını fark eder gibi oluyorum. Her şey garip. Bu acele yolculuk, evimde olmayan Leyla ablan, ağlayan Ahmet, babama o kadar çok benzeyen şu yaşlı adam. Abdülkadir'den ağabeyimle ilgili bilgi edinmeye çalışıyorum. Hala onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum çünkü. Büyük babanın evlenmesine izin vermiyor. Bir erkek için çok zor bir şey bu. Bekar bir kadına el değdirmesi yasak. Zina yaparsa da cezası ölüm olur. Büyük baba neden böyle yapıyor? Bilmiyorum, karar onun. Kararı veren hep erkekler. Abdülkadir da karar veriyor. Büyük babam karar veriyor. Babam karar veriyor. Babamın neden ağabeyimle ablamı bu ülkeye kapatmayı seçtiğini soruyorum. Onları da sattı mı? Ablamı satmış olabilir. Annemin incinmesi hiç mi umurunda değildi? Aslında annemle babam ve aralarındaki ilişki hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Birbirlerini severler miydi? Neden evlenmediler? Yetişkinleri anlamak mümkün değil. Hiçbir şeyden hiçbir şey anlamıyorum. Saflığım bana yaşımı anımsatıyor. Henüz 16 yaşındayım. İngiltere'de henüz ergenlik çağında bir çocuk olarak görüyorlar beni. Buradaysa hem evli bir kadın hem de hamile olmam isteniyor. Öyle yorgunum ki arabanın yine geliş yolundaki gibi dağlara saptığını fark etmemiştim bile. Yeniden titreme ve ağlama nöbetine tutuluyorum. Karanlık basıyor ve şu kat çiğneyen sürücü bir eliyle direksiyonu tutup diğeriyle kola içerken bizi öldürecek. Dönemeci kaçıracak, öleceğim. Başka bir yol yok mu? İlla bu dağlardan geçmek zorunda mıyız? Hayır, başka yol yok. Kes şu yakınmayı. Her şey yeniden başlıyor. Yuvarlanan taşlar, daracık dönemeçler, kaygan lastikler, üzerimizden bizi gözetleyen ay ve artık seçemediğim ama boşluğunu karnımın içinde hissettiğim uçurum. Orada olduğumu biliyorum. Hemen her an ölümün birkaç santim ötesinden geçtiğimizi biliyorum. Başımı ellerimin arasına alıp iki büklüm kıvrılarak bağırma isteğimi tutmak için korkuyla dişlerimi sıkıyorum. Saatler geçiyor, gece soğuğu bastırıyor, kayalıkların yuvarlanmasını, rüzgarın ıslığını duyuyorum. Araba birden korkunç bir gıcırtıyla duruyor. Geceyi burada geçireceğiz. Önüme bakma cesaretini gösteriyorum. Farların ışığında bana terk edilmiş ve kapkara görünen küçük bir boş kentteyiz. Araba üç katlı eski bir evin önünde durmuş. İniyoruz. Küçük bavulum elimde, hala sinirden tir tir titriyorum. Neredeyiz? Burası Ep. Kapıda yaşlı bir adam karşılıyor bizi. Abdülkadir de onun hancı olduğunu söylüyor. Bir fener ışığıyla merdivenlerden çıkıyoruz. Bir kapıyı açıyorlar. Tek başıma bir odam var. Soğuk, nemli ama aldırmıyorum. Yerdeki halıya uzanıp sabaha kadar yorgunluk, heyecan ve korkudan titriyorum. Leyla ile Ahmet'i büyüten beyaz saçlı yaşlı büyük babam geliyor gözümün önüne. Birmingham'dayken onlardan hiç haber alamıyorduk. Annem geri getirtmek için boş yere çabalayıp durduktan sonra artık adlarını bile anmaz olmuştu. Çok uzun zaman önce ben henüz küçük bir çocukken onun dış işlerine başvuruda bulunduğunu, sonuç olarak da şu yanıtı aldığını duymuştum. Çocuklarımız anne tarafından İngilizce, baba tarafından da Yemenli. Orada Yemen yurttaşı sayılıyorlar. Babamın söyledikleri geliyor aklıma. Babamın orada büyük ve güzel bir evi var. Çocuklar orada kalmak istediler. İngiltere'dekinden çok daha güzel bir yaşamları olacak. Nasıl bir tercihte bulunabilirlerdi? Henüz bebek sayılacak yaşlardılar. Daha güzel yaşamla neyi kastediyor acaba? Yalanlar, yalanlar. Sözde Yemen'e 9 aylığına hem çalışmak hem de çocukları annesiyle babasına göstermek için gitmişti. Yalan. Hemen ardından ailenin büyük çocukları kayıplara karışıyor. Bize deniz kenarında, palmiyeler arasında kumsalda bir tatil vaat ediyor. Yalan. Irzıma geçiliyor ve tutsak ediliyorum. Yarınları dayı da bekleyen aynı kader. Annem ne yapıyor, ne biliyor? Ekten ertesi sabah o kadar erken saatte ayrılıyoruz ki kentin neye benzediğini bile göremiyorum. Kaldığımız gri evde şehrin dışındaydı galiba. Yolda sisler arasından uzakta tepelerle başka evler, ekilmiş tarlalar görüyorum. Sonra yeniden çöl başlıyor. Kaktüsler ve kalın mumları andıran dimdik garip bitkiler, sütleyenler. Bana bilgi vermeye pek yanaşmayan Abdülkadir'e, Taize, Nasır Salih adında birinin evine gitmekte olduğumuzu söyledi. Bu adamın hem ona hem de Goba'da aracılık ettiğini anlar gibiyim. İngiltere'de ya da Suudi Arabistan'da kazandıkları para da onun elinden geçiyor. Nadita bu adamın evine gelecek olmalı. O da benim gibi sana da inip buraya arabayla varacak herhalde. Yoldan görünen haliyle Taiz bir karınca yuvasını andırıyor. Kat ekilmiş tepelerden geçtik. Her yerde kat var. Kentin çevresinde, dükkanların önünde, insanların başı üstünde, eşeklerin, develerin sırtında. Araba oldukça büyük ve temiz bir evin önünde duruyor. Şu Nasır Salih denen adam oldukça varlıklı biri herhalde. 50 yaşlarında, tıknaz ve neşeli, hiç güneş yüzü görmemiş gibi soluk tenli, Arapça selamlayarak karşılıyor bizi. Büyük bir odaya çıkan çimento merdivenleri tırmanıyoruz. Burası erkek dolu. Yol boyu olayı kafamda evirip çevirdim. Kuşkusuz Nadida her şeyden habersiz. Ellerinden kaçması olanaksız hale gelmeden ona hiçbir şey söylememeye özen göstermişlerdir. Küçük kardeşim benim, ne kadar saf, ne kadar güven dolu bir insandır o. Kendisini bekleyen şeyleri düşündükçe boğazım düğümleniyor. Gırtlağıma bir ekmek parçası takılmış sanki. Birçoğu Avrupalı gibi giyinmiş bu erkekler topluluğu içinde sözde kocam Abdullah çarpıyor gözüme hemen. Govat ile oğlu Samir'in yanında duruyor. Müstakbel koca o. Benimki kadar cılız görünmeyen, 13 yaşında, çocuk yüzlü, bıyığı bile terlememiş bir velet. Simsiyah kıvırcık saçlar, dar alnının altında küçücük gözler. Zayıf ama geleneksel futası içinde çok sağlıklı görünüyor. Dalga dalga nefret bürüyor içimi. Gözlerinde Nadida'yı arıyor ve sonunda buluyorum. Bütün bu adamların arasında sakin sakin oturuyor. Haftalar önceki halime benziyor. Yorgun ve bitkin. Yüzünü görünce mektubun ulaşmadığını hemen anlıyorum. Hiçbir şey bilmiyor. Çevresine bakınıyor, bekliyor. Gelip kendisini bulacağımı, aile ziyaretlerinden, tatilden söz edeceğimi söylemiş olmalılar kendisine. Bu erkekler topluluğu önünde ilerlemekten aciz, merdivenin tepesinde kala kalıyorum. Artık onu kurtarmam olanaksız. Birlikte savaşmak, birlikte kaçmak zorundayız. Kendimden çok onun için kaygılanıyorum. Ben daha büyüğüm, daha güçlü, daha sorumluyum. Oysa henüz küçücük. Abdülkağ da hafifçe sırtından itiyor. Kardeşin orada, git de söyle ona. Söylemek istemiyorum. Söyle ona, sen söylersen daha iyi olur. Bu hem bir emir hem de bir tehdit. Kararımı veriyorum. Tamam, gidiyorum. Yanıtındaki küçümseme ifadesini fark etmiyor. Küçümsenmek umurunda bile değil. Küçümsemenin ne anlama geldiğini bile bilmez o alçak adam. Nadida beni gördü. Ona doğru ilerlemeye başladığım anda rahatlamanın sonucu dudağında beliren gülümsemeyle ayağa kalkıyor. Bense gözyaşlarımı tutamıyorum. Bu heyecanlar beni öldürecek. Çöküp kalacağım ama olmaz. Ona doğru koşuyorum. Birbirimizin kollarına atılıyoruz. Sakin olmak, onu hemen korkutmamak isterdim ama olanaksız. Gözyaşlarım sıcak sıcak akıyor. Ne oldu? Neyin var zanı? Hasta mısın? Başına bir şey mi geldi? Söyle bana, ağlama artık. İstemiyorum ağlamak ama durumun korkunçluğunu yeni yeni kavruyorum. Baştan beri bana çektirdikleri o alçakça tecavüz her şeyi gerçeklik kazanıyor. Korkunç bir gerçeklik. Bu arada kardeşimi sıkıca kucaklayıp onun parlak çocuksu yüzüne, yorgunluktan derinleşmiş kara gözlerine bakıyorum. Görüntüler
ayrım 10.
Karmakarışık bir biçimde birbirine zincirleniyor. Oda, kirli duvarlar, tehditler, üstünde kıpırdanan bu yarım adam, darbeler, kaçmayı deneyişim ve dün bana hiçbir şey söyleyemeden ağlayan Ahmet abi. Gece yarısı o dağ yolunda yaptığımız korkunç yolculuk her şeyi anlatmak istiyor. Ne sözcükleri, ne de nereden başlayacağımı bulabiliyorum. Nadida beni bir yastık üstüne oturtuyor. Birisi içecek bir şey veriyor. Aklımı biraz toparlıyorum ve odanın öbür ucundaki Govad'ın oğlu Samir'i işaret ediyorum. Bak Nadida, işte o. Ne olmuş ona? Govad'ın oğlu, o senin kocan. Anlamadan oğluna bakıyor. Sonra beni süzüyor. Ne diyorsun Zana? Anlamadığı gözlerinden belli. Hastalandığımı ya da garip bir şaka yaptığımı sanıyor herhalde. Govad'ın oğlu, şu Samir, senin kocan. Hala şaşkın şaşkın bana baksığı için hızla ekliyorum. Babam bizi evlendirmiş, bizi satmış. Her birimizi bir riyal karşılığı satmış. Beni Abdülkahada'ya, seni de Gova'da satmış. Medet Hanım'ın dili tutuluyor, başını sallıyor, saçlarını toplayıp çekiştirmeye koyuluyor. Bakışı art arda bir oğlana, bir bana gidip geliyor. En başta benim gibi inanmıyor. Öyle çılgınca, öyle aklı hayale sığmayan bir şey ki bu. Samir 13 yaşında, ondan bir yaş küçük. Buraya gelirken belki onun da dikkatini çekmiştir bu. Bu odada bunca erkeğin arasında konuşmak olanaksız. Hala arkamda durup beni gözetleyen Abdülkahada kalkmam için bana işaret ediyor ve bizi boş bir odaya götürüp yalnız bırakıyor.
Ayrım sonu.